Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 5 Ocak 2009 Pazartesi günü bir podcast bülteninde sizlerle beraberiz. Yeni yılın 2009'un ilk podcast bülteninde yine geride bıraktığımız haftanın teknolojik gündemine beraber göz atacağız. Bu arada önümüze bizi bekleyen hafta neler olacak? Onların da bir özetini geçeceğiz bu podcast bülteninde. Yoğun bir haftaya girdik. Teknoloji açısından yoğun bir hafta olacak bu hafta. Amerika'da 2 tane büyük etkinlik düzenleniyor. Bir tanesi Macworld. Özellikle Apple ürünleri kullananların büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik, bir fuar bu Macworld. Özellikle Apple'ın bu fuara son kez büyük çapta katılacağı fuar olması açısından Macworld Expo bu sene oldukça ilginç olacak. Apple'dan yeni ürün duyuru beklentileri de var bu Macworld Expo'da. Yarın başlıyor Macworld Expo ve Perşembe günü de, 8 Ocak Perşembe günü de Las Vegas'ta CES fuarı başlıyor. CES 2009 tüketici elektroniği fuarı da kapılarını açacak. Pazar gününe kadar da CES fuarı açık kalacak. Bu iki fuara bakacağız. Neler yok, neler var. Bunları inceleyeceğiz. Özellikle öne çıkan neler olacak bu fuarda, onları hep beraber göz atacağız. Bunun yanında 2009'da neler göreceğimiz aday teknolojiler, bunlara değineceğiz. Numara taşınılabilirliği ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğiz. Ve bu podcast bültenini de, 5 Ocak 2009 podcast bültenini de bu şekilde sonlandıracağız. Evet, hemen başlayalım. Macworld etkinliğiyle başlayalım. Macworld yarın kapılarını açıyor ve açılış konuşmasında Apple'dan Phil Schiller yapacak. Genelde bu açılış konuşmalarını Steve Jobs yapardı Apple adına ve bu senede büyük bir soru işaretiydi. Steve Jobs açılış konuşması yapacak mı, yapmayacak mı? Sağlık problemleriyle boğuşuyor Steve Jobs bir süredir. Hepiniz biliyorsunuzdur, özellikle yakından ilgilenenler Apple ile. Ve Steve Jobs'un açılış konuşmasını yapacağı söylendi. Daha sonra yalanlandı. Böyle yalanlananlar, doğrulananlar vesaire derken açılış konuşmasını Steve Jobs'un yapmayacağı belli oldu. Bunun yerine Steve Jobs'un sağ kollarından Phil Schiller bu açılış konuşmasını yapacak Macworld 2009 etkinliğinde. Macworld 2009 Apple'ın katılacağı son Macworld etkinliği olacak. Ya da şöyle söyleyeyim, geniş çapta katılacağı son etkinlik olacak. Gelecek senelerde katılım oranını, bu etkinliğe olan ilgisini azaltmayı planlıyor Apple. Yaptığı açıklama bu şekilde. Daha önceki bültenlerimize de söylemiştik. Apple farklı kanallarla müşteriye daha sağlıklı bir şekilde ulaştığını öne sürüyor. Online mağazasıyla olsun, açtığı şehirlerde açtığı mağazalarda değil olsun, bu kanallarla artık müşteriye, tüketiciye daha yakından ulaştığını öne sürerek Macworld'e bundan böyle katılmayacağı kararını aldı. Macworld'u düzenleyen IDG şirketi ise Apple'ın katılmayacak olmasının kendilerini etkilemeyeceğini ve ileriki yıllarda da Macworld'un güçlü bir şekilde varlığını devam ettireceğini söylüyor. Ancak herkesin kafasında soru işareti uyanıyor. Apple'sız bir Macworld nasıl bir şey olur? Bu gerçekten büyük bir merak konusu. Bunu bir benzetmeyle açıklarsak, nasıl açıklayabiliriz dersek onu da, tekerleksiz araba nasıl olursa Apple'ın da Macworld Expo'ya katılmayacak olması o şekilde açıklanabilir. Evet, Apple'ın Macworld'e katılmayacak olması bundan sonra gerçekten Macworld öncesine bayağı bir tartışma konusu olmuştu. Ancak tek tartışılan nokta bu değildi. Apple'dan beklenen yeni ürün duyuruları da var. Özellikle iPhone'dan oydu bunlardan en önemlisi. Özellikle Çinli sitelerde elektronik eşya kılıfı üreten bazı şirketlerin sitelerinde iPhone Nano'ya özel kılıflar yer alıyordu. Bunlar hangi amaçla konuldu bilinmiyor. Acaba ilgi çekmek için mi konuldu, yoksa gerçekten böyle bir ürün çıkacak da onun öncesinde şimdiden hazırlıklı olalım diye mi koydular bilmiyoruz. Ancak ikinci olasılık biraz daha kuvvetli gibi duruyor. Çünkü Apple'ın Yedek parça Apple'ın bu ürettiği iPhone'ların donanımı için üçüncü parti şirketlere siparişler oluyor. O parçaları üçüncü parti şirketlerden tedarik ediyor ve bu tedarikçi şirketlerle de bu kılıf üreticilerinin belli bir ilişkisi oluyor, ticari ilişkisi. Kulaktan kulağa bir şekilde bir bilgi yayılıyor ve iPhone'dan onun da bu şekilde kılıf üreticilerine kadar dedikodusunun ulaştığı düşünülüyor. İki farklı kılıf üreticisinin web sitesinde iPhone Nano ile ilgili özel ürünler yer alıyor ve bunlar da iPhone Nano gelecek mi söylentilerini, soru işaretlerini daha da kalınlaştırıyor, daha da beklentileri kuvvetlendiriyor. Peki iPhone Nano gelse neye benzeyecek? Büyük ihtimalle tabii daha ufak olacak, biliyorsunuz iPod'dan ne kadar ufaksa iPhone Nano da iPhone'dan boyut olarak biraz daha küçük olacaktır. Bunun yanı sıra iPhone'da bulunan bazı özelliklerin iPhone Nano'da olmamasını bekleyebiliriz. Mesela bir fotoğraf makinesi olmayabilir. Bunun yanında ekran daha küçük olacaktır. Ek bazı özellikler çıkarılmıştır. Bazı uygulamalara uyumlu olmayacaktır iPhone Nano. Bu şekilde daha hafif, light bir iPhone sürümü yaratılabilir. Tabii ki bunun da kesinlikle alıcısı olacaktır. Mesela 8 GB'lık, 16 GB'lık iPhone'lar yerine 2 GB'lık, 4 GB'lık hafıza sahip olan iPhone Nano'lar da tüketiciler tarafından tercih edilebilir. Keza beklentiler de Apple'dan 2009 beklentinin arasında iPhone'un daha da küçüleceği, hafifleyeceği ile ilgili bir öngörü vardı. Daha da ucuzlayacağına yönelik bir beklenti vardı ki piyasa analisti Craig Berger böyle bir öngörüde bulunmuş. Daha düşük maliyetli bir iPhone çıkarmaya hazırlandığını söylemiş Apple'ın. Bu da iPhone Nano olasılığını, ihtimalini kuvvetlendiren bir ayrıntıydı. Bunun yanında Berger başka öngörülerde de bulunmuştu. Tablet boyutlarına, daha şu anki mevcut iPod Touch'tan daha büyük bir iPod Touch'ın da çıkabileceğini söylüyordu. Daha internete odaklanmış, müzikten daha çok internete odaklanmış bir iPod Touch'ın da çıkabileceği söyleniyordu. Birkaç kaynakta da böyle bir dedikodu yer aldı. Bakalım, bekliyoruz. iPod Touch özellikle Amerika'da tatil döneminde, Noel tatil döneminde oldukça fazla satılmış olan bir cihaz. En son güncelleme ile birlikte artık dahili hoparlöründe eklenmiş olması iPod Touch'ı iPhone'a biraz daha yaklaştırmış oldu. Biraz daha rağbet gören bir hale gelmiş oldu iPod Touch. Böyle bir ekran büyütmesi de daha da işlevsellik kazandıracak. İnterneti sevenler, interneti fazlasıyla kullananların daha çok ilgisini çekecektir. Bunun yanında başka beklentiler de var. Macworld Expo'da Apple'dan beklentiler var. Yeni iMac'lerin çıkması bekleniyor. 28 inçlik, 24 inçlik ve 20 inçlik ekranlara sahip iMac'lerin çıkması bekleniyor. Bu iMac'lerde Nvidia tabanlı entegre grafik kartlarına da geçiş yapılabileceği söyleniyor. Ayrıca 28 inçlik iMac'in de Intel Core i7 işlemcisini içermesi bekleniyor. Bu arada son günlerde yeni bir dedikodu daha geldi. Apple'ın Macworld Expo'da 17 inç ekranlı MacBook Pro'yu da tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz Ekim ayında MacBook'lar duyurulmuştu. Bu MacBook'lar tek kalıptan oluşmuş alüminyum kasaya sahipti. Alüminyumdan yapılmış kasaya sahipti. Çıkarılacak olan 17 inç ekranlı MacBook Pro'nun da aynı şekilde tek kalıptan oluşan alüminyum kasaya sahip olması bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni MacBook Pro'nun diğer MacBook'lardan farklı olarak sabit bir bataryaya yer verilmesi bekleniyor bu yeni MacBook Pro'da. Bununla birlikte cihazın pil ömrünün, pil performansının artırılması bekleniyor. Böylelikle de yeni MacBook Pro ile daha uzun bir çalışma süresinin sağlanması planlanıyor. Bu arada Mac Mini'nin de güncellenmiş sürümünün tanıtılması bekleniyor. Yeni sürümde, yeni güncellenmiş Mac Mini'de ikili görüntü bağlantılarına, ek USB portuna ve FireWire 800 bağlantısına yer verilmesi bekleniyor. Aynen iMac'te olduğu gibi bu cihazda da Nvidia tabanlı Yonga set içerilmesi bekleniyor. Bu arada bir dedikodu da Times Online'da online sitesinde yer aldı. Macworld Expo'da yenilenmiş bir Apple TV'nin tanıtılacağı söyleniyor. Ayrıca Times Online, Apple'ın bazı yazılımlarının yeni sürümlerinin de Macworld Expo'da tanıtılacağını söylüyor. Bunların arasında Time Capsule ve iWork gibi yazılımlar da var. Ayrıca Apple aynı Google'un Docs uygulaması gibi ofis yazılımlarının web tabanlı sürümlerini içeren bir paketi de tanıtması bekliyorum Macworld Expo'da. Bu da ihtimaller dahilinde. Merakla bekliyoruz. Macworld'de neler tanıtacak Apple? Hepsini yarın gerçekleşecek olan açılış konuşmasında Phil Schiller'in ağzından dinleyecek orada bulunanlar. Biz de internette yazılanlardan anını takip edeceğiz. Bu arada Teknoblog'da da neler olup neler bitiyor sizlere dakikası dakikasına haber vereceğiz. Macworld Expo'dan Phil Schiller'in konuşması, açılış konuşması yarın Türkiye saatiyle akşam 7'de olacak ve ayrıntıları Teknoblog'dan sizlere aktaracağız. Neler olup neler bittiğini dediğimiz gibi Teknoblog'dan öğreneceksiniz. Geçelim haftanın diğer yarısının etkinliğine. Haftanın ikinci yarısında ise Las Vegas'ta CES 2009 fuarı başlayacak. Amerika'da düzenlenen bu tüketici elektroniği fuarında da gerçekten şirketler yeni ürünlerini CES öncesinde tanıtmaya başladılar bile. Basın bültenleri arkası arkasına geliyor. CES'te açılış konuşmasını Steve Ballmer yapacak. Türkiye saatiyle hemen bakıyoruz. Saat gece 4.30'da gerçekleşecek. Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece 4.30'da Türkiye saatiyle Steve Ballmer açılış konuşmasını yapacak CES 2009 fuarının. CES'te beklenenler neler diye baktığımızda LCD TV üretici ve LED televizyon üreticileri en ince HD TV çıkarma yarışında Samsung'dan, LG'den arkası arkasına yeni ürün tanıtımları geliyor. Bu arada HP'nin bazı yeni ürünleri var CES'te yer alacak olan. Kodak iki yeni fotoğraf makinesi ve bir tane cep kamerası tanıttı. ZX1 modeli 6 ay önce Z6 6 ay önce çıkan Z6'nın bir güncellenmiş sürümü. Bunun yanı sıra merakla beklenen bir Palm akıllı telefon duyurusu var. Bir ay önce Palm gizemli bir ilan vermişti. Newness yani türetilmiş bir kelime. New'den yeniden türetilmiş bir yenilik kelimesini kullanmıştı. Herkes bu yeniliği merak ediyor. Palm'ın nasıl bir işletim sistemi çıkaracağını ve nasıl bir cihaz çıkaracağını merak ediyor. Keza bu Palm'ın beklenen akıllı telefonu ile ilgili bir bilgi de geldi bugün. CrunchGear sitesinin güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haber var. Nova işletim sistemli Palm akıllı telefonu Perşembe günü tanıtılması bekleniyor. Ve bu yeni telefonun dokunmatik bir ekrana ve ekranın altından kayarak açılan tam donanımlı bir QWERTY klavyeye sahip olacağı söyleniyor. Yeni işletim sistemini görenler bu işletim sistemi için heyecan verici yorumunu yapmışlar. Bu arada bu telefonun duyurulmasıyla beraber Palm'ın Apple Store'a çevrimiçi yazılım mağazasına benzer bir yazılım mağazasında faaliyete geçirmesi bekleniyor. Tabii daha önce duymuştuk Windows Mobile uyumlu programlar da satılacak Palm'ın bu yazılım mağazasında. Daha önceki bir haberimizde vermiştik. Bunun yanında yeni Palm telefonunda ajanda, e-posta, kişi listesi gibi standart Palm uygulamalarının yanı sıra multimedya fonksiyonları da geliştirilmiş, böyle söyleniyor. Bu yeni Palm'ı da Palm Pro'daki gibi HTC üretecekmiş. Dediğimiz gibi Perşembe günü bu yeni telefonun duyurusunun yapılması bekleniyor. Yeni işletim sisteminin de ortaya çıkması bekleniyor. Merakla bekliyoruz ve bunun ayrıntılarını da Teknoblog'da bulacaksınız. CES 2009'da merakla beklenen bir teknoloji de USB 3. USB 2'nin çıkışının üzerinden yaklaşık neredeyse bir 10 yıl kadar geçmek üzere ve USB 3.0 ilk kez fiziksel anlamda, gerçek anlamda ilk kez buluşacak CES'te ziyaretçilerle ve SimWave adlı şirkette USB 3 ile ilgili bir gösteri sunum yapmaya hazırlanıyor. Başka şirketler de USB 3'ü destekleyen başka şirketler de firmalar da gösteri yapacaklar. Ancak SIMWAVE harici depolama cihazlarına veri aktarımının demosunu gerçekleştirecek. Gerçekten ilginç olacak. Söylenene göre şimdiye kadar görülmemiş aktarım hızlarına ulaşılacakmış bu sunum esnasında. Tabii bu sunum test, kablo, bileşen ve sabit disk üreticilerinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Bununla ilgili ayrıntıları da sizlere aktaracağız. CES 2000, CES 2009 başladığında. Bunun yanı sıra Sony'nin netbook'unun da Sony VAIO P adı verilen, P burada pocket, cep anlamına geliyor, cep bilgisayarının da tanıtımının yapılması bekleniyor. CES'te ortaya çıkması bekleniyor ayrıntılarının. Böyle gizemli reklamlar verilmekte bir süredir Amerika'da bu Sony VAIO P ile ilgili ve söylentilerde dolaşıyor. Fiyatı ne kadar olacak konusunda özellikle. Çünkü özellikleri aşağı yukarı belli. Atom işlemci yer alacak. 1,33 GHz'lik atom işlemci yer alacak. Bunun yanında 3G modemin ve GPS alıcısının standart olması bekleniyor bu cihazda. Ve bunlar da cihazın özelliklerinden dolayı fiyatının da artması anlamına geliyor. Sony VAIO P'nin 1000 dolar seviyesinde satılması bekleniyor. Ancak Sony VAIO P'nin rakiplerine baktığımızda Dell'in Inspiron Mini 9 ve HP'nin Mini 1000 serisine göre baktığımızda oldukça yüksek fiyata sahip. Bu HP ve Dell'in modellerine 3G modem eklendiği takdirde bu cihazların fiyatı yine 600 doların altında kalıyor. Sony VAIO P buna karşılık 1000 dolar seviyesine satılması bekleniyor. Bu yüksek fiyatta Sony VAIO P ilgi çekecek mi? Müşteri çekecek mi? Gerçekten merak konusu. En iyisi CES'te bu VAIO P'nin esas özelliklerinin, gerçek özelliklerinin ve fiyatının ortaya çıkmasını bekleyelim. Ondan sonra yorumlarımızı gelecek haftaki podcast bülteninde sizlere aktarırız. Bir kez daha tekrarladım. CES ve Macworld ile ilgili ayrıntıları bu hafta içerisinde Teknoblog'da yer vereceğiz. Yazılarımızda Teknoblog'u takip edip bu iki etkinlikle ilgili bilgileri de, ne olup bittiğini, haberleri de yakından alabilirsiniz. Tavsiye ederiz teknoblog.com'u sürekli ziyaret etmenizi. Bu arada iPhone'dan bahsetmiştik. iPhone'un SIM kilidini kıran yazılım, araç diyelim daha doğrusu, Yellow Snow aracının sürümü geçtiğimiz çarşamba günü, salı ya da çarşamba günü yayınlandı, internete çıktı ve kullanıcılar bu yazılımı indirip iPhone'un kilit kırma işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Türkiye'de de bunu deneyebilirsiniz. Eğer Turkcell'de ya da Vodafone'dan aldıysanız cihazınızı, SIM kilidini kırıp kullanabilirsiniz. Teknoblog'da yer alan bir yoruma göre SIM kilidi özelliğini tam anlamıyla çözebilmek için cihazınızın pin kodunu sormaması gerekiyor. SIM kartınızdan pin kodu sorma özelliğini kaldırmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Bu arada iPhone 3G'nin bu yazılım kilidiyle ilgili, yani yazılımı kırma aracıyla ilgili yorumlarınızı da Teknobuluğa bekliyoruz. Yazarsanız, paylaşırsanız seviniriz. Yorumlarınızı yayınlarız, memnun oluruz. Ve bundan da bahsettik. Artık podcast bültenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ve bahsedeceğimiz iki konu vardı, var geride kalan. Bunlardan bir tanesi 2009'da görebileceğimiz, 2009'un en iyisi olmaya aday teknolojiler ve ürünler. Bununla ilgili bir yazıyı yılın başlarında sizlere aktarmıştık. Teknoblog'da yazmıştık. Onun üzerinden bir daha geçelim. Üst seviye netbooklar bekleniyor 2009'da. Özellikle biliyorsunuz 2007'nin ortalarından itibaren netbook furyası dalga dalga yükselmeye başlamıştı. Ve ilk çıkan ürünler oldukça basitti. Estetikten uzak arayüze sahip Linux işletim sistemleri vardı. Estetikten uzaktı. 7 inçlik ekranlar vardı ve oldukça küçük boyuttaydı bu netbooklar. Bu netbooklara veri girişi de oldukça zordu. Netbooklar ilk başta çocuklara alınabilecek, hediye edilebilecek, çocukların bilgisayara alışması için onlara verilecek bir hediye olarak bakılıyordu netbooklara. Ancak 2008'in başıyla beraber ekran boyutları giderek büyümeye başladı. Intel'in Atom işlemcisinin de devreye girmesiyle donanım gereksinimi de karşılanmış oldu. Daha gelişmiş işletim sistemlerinin kullanımı için ve sonunda Windows XP devreye girdi ve netbooklarda Windows XP işletim sistemi yüklü gelmeye başladı. Ve bu da netbook satışını patlatan bir olay oldu. Asus'un 1000H serisi oldukça fazla satıldı. Acer'ın Aspire One modeli oldukça fazla rağbet gördü. MSI'ın Wind serisi de oldukça fazla satılan netbooklardı. Hatta netbook ekran büyüklükleri 12 inçe kadar yükseldi. Şimdi netbooklara WiMAX ve HSDPI gibi bağlantı teknolojilerinin girme zamanı 2009'da netbooklar bu bağlantı teknolojileriyle tanışacak. Ayrıca Intel'in yeni çıkardığı, bu yılın sonlarına doğru çıkardığı yeni Atom işlemci serileriyle birlikte netbookların daha da güçlenmesi bekleniyor. Windows 7 işletim sisteminin çıkmasıyla beraber de artık netbooklarda Windows 7 işletim sisteminde görebiliriz. Hatta 2 ay önce verdiğimiz haberler vardı. Netbooklara Windows 7'nin yüklendiğini ve bu Windows 7'nin netbooklarda oldukça rahat şekilde çalıştığı verdiğimiz bir haberdi. Ve bekleyebiliriz ki 2009'da Windows 7 yüklü netbooklar satılmaya başlanabilir. Peki başka neler bekliyor? Windows 7 demişken, Windows 7'da 2009'un beklediğimiz teknolojileri arasında, beklediğimiz işletim sistemi arasında. Windows Vista Microsoft için bir fiyasko oldu diyebiliriz. Sistemden oldukça fazlasını götüren bir işletim sistemiydi. Çok fazla sistem kaynağı tüketen bir işletim sistemiydi Windows Vista. Hatta ürün üreticileri Microsoft'tan Windows XP kopyaları talep etmeye başladı. Windows XP'ye olan müşteri rağbeti azalmadı Windows Vista'nın çıkmasına rağmen. Ancak piyasada artık Windows XP kalmadı diyebiliriz. Microsoft el altından satın aldı Windows XP'leri ve şu anda piyasada Windows XP bulmak o kadar kolay değil. Tabi bulacağınız yerler vardır. Ve Microsoft bu sefer elini çabuk tuttu. Windows 7'ye daha erken geçiş olacak. Normalde biliyorsunuz 2001'de çıkmıştı Windows XP. Bundan 6 sene sonra Windows Vista çıktı. 2007 yılında. Ancak 2009'un ortalarında Windows Vista'nın çıkışından sadece 2,5 sene sonra Windows 7 işletim sisteminin, Windows 7 işletim sisteminin çıkması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi Windows 7 Vista'ya göre büyük bir gelişim gösteriyor. Ayrıca bu gelecek olan işletim sistemi de Windows XP ile çalışmakta halen ısrar edenler için de ilgi çekici gelecek bir işletim sistemi gibi duruyor. Zaman gösterecek. Bakalım Windows 7 gerçekten sevilecek mi? Bu arada Blu-ray oynatıcılarında fiyatlarının düşmesi 2009'un beklentilerinden bir tanesi. Teknoloji'de de bunu belirtmiştik. Blu-ray oynatıcılarının fiyatının düşmesi ve ayrıca Blu-ray disklerinde fiyatının düşmesi 2009'un beklentilerinden, en büyük beklentilerinden bir tanesi. Ve Blu-ray oynatıcıları da giderek daha fazla streaming medya oynatma konusunda, akışkan medya oynatma konusunda yetenekli hale geliyor. Amerika'da çıkan yeni Blu-ray modelleri, Blu-ray oynatıcı modellerinde Netflix, YouTube, CinemaNow gibi video servisleri, videoları oynatılabiliyor. Amazon'un video on demand servisinin, Hulu'nun ve Rhapsody'nin de bu servisler ağına dahil olması bekleniyor. Ve tabii artık parçalar da ucuzladıkça, yeni teknolojiler eklendikçe Blu-ray oynatıcıların fiyatları da düşecektir. Bu arada PlayStation 3'ten de artık daha çok Blu-ray işlevi gören cihazlara geçiş olacaktır Blu-ray sevenler için. Diğer beklenti de yazının bültenin başında da belirtmiştik sizlere. Yeni bir iPhone beklentisi var. 2007'de iPhone'un ilk nesli çıktı, tanıtıldı. İkinci senede, 2008'de iPhone 3G tanıtıldı ve bu sene yeni bir iPhone bekleniyor Apple'dan. Bununla ilgili bazı çizimler internette dolaşıyor. Kayar kapaklı açılır bir klavye, daha büyük bir lens vesaire. Bunların hepsi internette dolaşan fotoğraflar. Hatta bunun için bir ad bile bulmuşlar. iPhone Pro adını takmış bazıları. Bununla ilgili fotoğrafları internette bulabilirsiniz. Teknoblog'da da bu habere yer vermiştik. Ve dünyada 4. nesil mobil ağlarının yaygınlaşması bekleniyor. 2009'da bizler bu yıl içerisinde 3G ile tanışmayı bekliyoruz. Daha önce Haziran'da, Temmuz'da 3G ile tanışacağımız söyleniyordu. Ancak şimdi daha Danıştay'ın onaylamaması sebebiyle bu beklenti biraz daha yılın sonuna doğru ötelendi gözüyle bakıyor teknolojiden anlayan bazı kişiler. 2009'un sonlarına doğru 3G ile konuşmaya başlayabileceğimizi söylüyor. Bizler daha 3G ile konuşmayı beklerken, 3G ile video görüşmesi yapmayı beklerken, internete bağlanmayı beklerken, dünya 4G'ye, 4G'ye geçişi konuşuyor. Intel'in desteklediği bir teknoloji olan WiMAX, bazı operatörler tarafından müşterilere sunulmaya başladı bile. Geniş bir alanda hizmet verme yeteneğine sahip olan bu teknoloji maksimum 10 megabit saniyede 10 megabit veri hızına kadar çıkabiliyor. Öte yandan LTE Long Term Evolution adında bir teknoloji daha var. Nokia tarafından desteklenen bu teknolojide saniyede 300 megabitlik veri indirme hızına izin veriyor. Tabii LTE için 2012 senesine falan beklemek gerekiyor. Umarız biz de bu treni bir yerden yakalarız. Umarız büyüklerimiz artık teknoloji konusunda biraz daha çabuk davranırlar. Bu kadar geç kalmayız. Ve tabii umarız 2009'da 3G ile olabildiğince daha çabuk bir şekilde tanışırız. Konuyu bağlayalım. 3G'den numara taşınabilirliğine atlayalım. 3G ile tanışmamızın gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi de numara taşınabilirliği olayıydı. 2007'de olmadığı için bu numara taşınabilirliği olayı Avia ve Vodafone ihaleye katılmamışlardı. İlk düzenlenen ihaleye, bunu artık biliyorsunuz hepiniz, bu filmi, bu hikayeyi ve 1,5 sene gecikmişti bizim 3G ile tanışmamız. Numara taşınabilirliği ile ilgili ilk veriler açıklandı. İlk veriler gelmeye başladı zaten. İlk haftasına gelmişti. Buna göre her 100 kullanıcıdan 74'ü Turkcell'i tercih etti şeklinde Turkcell'den bir açıklama gelmişti. Avea'dan geçtiğimiz Salı günü bir açıklama geldi ve net abone kazancı açısından bakıldığında 106 bin aboneyle en çok numara taşıyan operatörün Avea olduğu söylendi. Avea 226 bin abone geçiş yapmış. Buna karşılık Avea'dan başka operatörlere 120 bin abone geçiş yapmış. Aradaki fark net abone kazancına denk geliyor. Bu 106 bin ediyor. Turkcell sadece Turkcell'e numaralarını taşıyan abone sayısını açıklamış. Bu rakam 294 bin. Turkcell'den diğer operatörlere geçiş yapan abone sayısı ise Turkcell tarafından açıklanmıyor. Vodafone numara taşınabilirliği konusunda herhangi bir açıklama yapmıyor. Hiçbir renk vermiyor. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre 635 bin numara taşıyan varsa buradan Vodafone'a 115 bin numara taşındığını bulabiliriz. Ve bakarsak da Vodafone bu işte Turkcell ve Avea'ya göre gerçekten geride kalmış. Ama reklamlara bakarsak da, tanıtım kampanyalarına bakarsak da bu rakamlarda boşa çıkmıyor. En fazla Turkcell ve Avea numara taşınabilirliğinin tanıtımını yaptılar. Birisi en ucuz konuşma şeklinde tanıttı. Avea bu şekilde tanıtım yaptı. Turkcell ise kalitesini, konuşma kalitesini ön plana çıkardı. Vodafone ise kuru bir sloganla yetinmişti ve bunun karşılığında da bu rakamlar ortaya çıkıyor. Tabii numara taşınabilirliği uzun bir dönem. 2009'da neler olacağı bilinmez. Evet, her şeyi zaman geçtikçe göreceğiz. Neler olup neler bittiğini, bu numara taşınabilirliği işinden hangi operatörün daha karlı çıktığını göreceğiz. Burada en önemlisi müşteri memnuniyeti. Müşterilerin numaralarını taşıdığı operatörde ya da mevcut operatörlerinde tatmin oldukları servisi alabilmeleri. Evet, bir podcast bülteninin daha sonuna geldik. 5 Ocak 2009 Pazartesi günü akşamında bugünlük bu kadar. Gelecek hafta Macworld ve CES 2009 fuarından ayrıntıları sizlere aktaracağız. Bu arada başka olayları da değineceğiz. Oltamıza takılan olaylara bakacağız. Dediğimiz gibi Macworld ve CES 2009 fuarları ile ilgili ayrıntıları ilerleyen günlerde yarından itibaren Teknoblog'da takip edebilirsiniz. Hepsini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. En yeni teknolojileri, en son çıkan ürünleri Teknoblog'da bulacaksınız. Her türlü görüş, öneri ve sorunlarınız için podcast@teknoblog adresine postalarınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince bu podcast bülteni içerisinde de sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Ben Sabri Küstür. Önümüzdeki hafta içerisinde umarız iyi bir hafta geçirirsiniz. Mutlu bir hafta olur, kazançlı bir hafta olur. Bu arada yeni yılınızda en içten dileklerimle kutluyorum. 2009 herkes için barış, mutluluk, huzur dolu bir yıl olur. Tabii 2009 iyi başlamadı. İsrail Gazze şehrindeki olaylardan dolayı iyi başlayan bir yıl olmadı. Ancak umarız ilerisinde çok daha iyi hatırlanacak gelişmelere sahne olan bir yıl olur 2009. Gelecek hafta yeni bir podcast bülteninde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.